İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize tasavvufi hakikatlerden, tasavvuf kavramlarından bahsediyorlar. Hocam ölüm kavramıyla devam ediyorduk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından önce şöyle bir sözü var. Eğer sizden haksızlıkla bir dirhem para aldım veyahut ona vurdum ve kötü bir kelime söyledimse bana gelsin, bu dünya evinde kısas etsin, hakkını alsın diyor. Yani yarın kıyamette istemeden hakkını bugün gelsin rahatlıkla istesin diyor. Hı. Vefatından önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde böyle bir yani birine hakkı geçtiyse hakkını gelsin alsın şeklindeki ifadesini nasıl anlamak gerekiyor hocam? Dilerseniz buradan başlayabiliriz. Buyurun hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Evet sayın dinleyenlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakka, hukuka, hakkaniyete son derece riayet etmiş, son derece dikkat etmiş, milimetrik yaşamış.
Evet.
Ki biz santimetrelik değil, metrelik bile yaşamıyoruz.
Maalesef.
İşte böyle bir birinci sınıf bir insan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, böyle yani herhangi birinin bende alacağı varsa ölmeden önce gelsin alsın diyor.
Evet.
Mesela ben sana haksız sırtında bir yumruk vurdum. Senin kısasa kısas, bana da bir yumruk vurman lazım. Bu da bir hak mesela.
Hak.
Tabii burada oturuyorsun, iş çalışıyorsun. Geliyorum seni lüzumsuz bir şey için 20 dakika meşgul ediyorum.
Bu da bir hak.
Bu da bir hak geçirme oluyor.
Evet.
İş yerindeki bir tane kağıdı A4 alıp eve götürüyorsun. Bu da 80 milyon kişinin hakkı. Bireysel haklar var, kolektif haklar var.
Evet.
Hak meselesi çok derin bir mesele. Onun için mesela ben şöyle görüyorum. Diyor ki tuvalette ihtiyacımızı giderdik. Bir tane kağıt kullanıyoruz.
Evet.
Diyorlar ki bunu lavaboya, tuvalete, deliğine atmayın diyorlar. Belediye bunu rica ediyor.
Evet.
Tıkanma ihtimali oluyor. Dönüşüm meselesi. Bir sürü bir şeyler anlatılıyor. Ne yapacağız? Bir çöp tenekemiz var, onu atıyoruz.
Evet.
Ve o bir tane kağıdı dürdük, büttük, tuvalet deliğinin içine attık. O şehrin bütün insanların hakkı var. Hepsinin hakkına girmiş oluyorsun. Sokağa çöp attın. Bütün insanların hakkına giriyorsun.
Evet.
Hayvanları dövmek. Lüzumsuz ve gereksiz yere yaş dalı kırmak. Bu gibi İnsanlarla hayvanlar arasında hak alışverişi olacak. Kırdığımız dalların da hak alışverişi var.
Evet.
Söktüğümüz ağaçların da hak alışverişi var. Onun için bugün ormancılar bile o ağaç keserken rastgele ağaç kesmiyorlar. Bir konulmuş böyle bir kozmik düzen var. O düzene göre kesiyorlar. İşte ağaç çok ihtiyarlamış, ölmek üzere, yerine iki tane yenisini ekmişlerdir, onu alalım diyor. Veya kurumuştur diyor. Kurallar var tabii ona göre. Hak etmeyen ve sonu gelmemiş bir ağacı kesmeye çalışmanın ahirette bir algısı vergisi var.
Evet.
Mesela o Gerede yaylalarında böyle talebelerle şey yapardık, toplanırdık böyle.
Piknik
piknik falan
gezi,
yapardık.
Evet.
Orada bazı çam ağaçları görürdüm. Kenarından kesmişler. Çıra alıyoruz gibi. Kesince kalın ağacın gövdesi kararmış. İncelmiş. O iyice incelmişler. Gaye o büyük ağacı düşürmek, onu odun yapmak. Veyahut da onu kereste yapmak. Bakıyorsunuz rüzgar nedeniyle yıkılmış. Yıkıldı olunca da alması serbest oluyor. Ama o hale gelmesine tabii izin yine yoktur benim bildiğim kadarıyla. Öyle bir çıra alma deyip de ağacın katline gitmek, sapasağlam ağaçların o şekilde ince belli hale geldiğini gördüm.
Kövdesini inceltiyor, sonra yıkıyor. Yani.
Rüzgar esiyor şiddetli.
Evet.
Bir tek diyor çatır diye kırılıveriyor.
Evet.
Böyle bu tür haklar var.
Bu da hak yani.
O kadar çok hak var ki yani işini mesela 5'te iş bitecek, 5'e 5 kala iş yerinden ayrıldın.
Evet.
Artık buna benzer pek çok şeyler. Hakkın olmayan herhangi bir şeye tecavüz ettin.
Evet.
Nice şeyler var. Yani biraz ince elemek ve sık dokumak lazım. Çünkü hesap çok ince ve çok ağır. Öylesine ki ben şahsen bu hesabın ağırlığı yüzünden mizantrop bir hayat yaşamak istiyorum. Yani toplum içerisine girmemek istiyorum. Uzaklaşmak istiyorum. Ama insanların en tabii mümkün değil.
Evet.
İnsanların en hayırlısı aralarına karışıp insanların sıkıntılarını yüklenmek ve onlara faydalı olmak.
Evet.
En faziletli insan da bu olduğu için mecburen toplumsal hayata, kolektif hayata katılıyoruz. Ama haklar sahası o kadar geniş, o kadar ince ki, yani kıldan ince, kılıçtan keskin diyorlar.
Evet.
Böyle bir toplumsal hayat içerisinde olmamayı insan arzu eder hale geliyor. Ama insanlara da bizim bir hizmetimiz dokunacaksa,
faydamız dokunacaksa,
bir faydamız olacaksa, bir şey verecekse şayet, o zaman katılmamızda fayda var.
Evet.
İşte durum bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu şekilde bir hak alışverişi konusunda hassas.
O kadar hassas yani.
Evet. Bu dünya evinde birisine bir hak geçtiyse gelsin alsın. Yarın kıyamet günü benden istemeden önce hakkını gelsin bugün alsın. Rahatlıkla istesin.
Evet.
Çünkü Allah-u Teala yarın kimsenin hakkını kimsede bırakmaz. Bir hardal tanesi kadar bile olsa onu bir bir yerine kor ve hakları ödettirir Allah. O Lokman suresinin hani 16 numaralı ayet kerimesinde
evet.
Allah-u Teala buyuruyor ya Estağfirullah Ya büneyye inneha intekum miskale habbetin min hardelin fetukun fi sahretin اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ Yaptığın iş, iyilik olsun, kötülük olsun. Bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu küçücük şey bir kayanın deliğinin içine kaçsa yahut göklerde bulutların arasında dolaşsa yahut yerin derinliklerinde kaybolsa, sonunda Allah onu oralardan çıkarır, ahiret gününde o hakkı karşına koyar, hesap gününde. Doğrusu Allah, işleri en ince hesap üzere gören ve her şeyden haberdar olan bir Allah'tır. Allah'tan hiçbir şey kaçmaz.
İş o kadar hassas yani.
Tabii özellikle, اِنَّ اللّٰهَ لَت۪يفٌ خَب۪يرٌ latif nüfuz etmek manasına geliyor. En ince şeyleri bile bilebilmek anlamına geliyor. Geçen doktora dersinde
evet.
Letaif konusuna girmiştik. Kalp ruhsal safi. Yeni dersimiz bu dönem onun üzerine olacak. Atölye çalışması yapıyoruz. Yani değersiz şey. Lütuf, ihsan manasına geliyor. Böyle içine nüfuz edip, içine nüfuz ettikten sonra onun mahiyetini bilmek gibi bir anlamı da var.
Evet.
Dolayısıyla Cenab-ı Allah yani bizim kalbimizden geçen düşünceleri, fikirleri, niyetlerimizi artık neleri kurguluyorsak onların hepsinden agah, hepsinden haberdar.
Hepsini
biliyor.
Evet.
Dolayısıyla hak kaçırmak diye bir şey söz konusu olamaz. Benim burada tabii sembolik dil kullanılmış bizim İslam geleneğinde Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan sembolik dil. Et-tasvirul fenniyyü diyor Araplar.
Evet.
Sembolik dile. Et-tasvirul fenniyyü. Yani sembolik dil ile temsili, benzetme, şekillendirme, materyalize etme, somutlaştırma ile anlatma. Hardal tanesi diyor. hardal tanesinin ne kadar ağırlıkta olduğunu merak ettim. Bir hardal tanesi küçücük minnacık bir şey. Onu kuyumcu terazisinin üzerine koyuyorsunuz. Kuyumcu terazileri biliyorsunuz gramdan aşağı santimleri tartıyor.
Evet.
100 santim 1 gram ediyor. Dikkat edin. 100 santim 1 gram ediyor. İşte o santim hesabına göre o hardal 1 gramın yaklaşık 38'de biri mi 39'da biri.
Evet.
Yani 2 santim 3 santim ağırlığında. 2 santim.
Evet.
Yani hiçbir rüzgar arıyor uçuruyor. Üflüyorsun uçuyor gidiyor falan. Böyle bir şey. Öyle bir şey dahi değersiz gördüğün şeyi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de anlatırken herkes kendi kitabını açacak. Açtığı zaman la yugadiru sagiraten ya veyletena ma li hazel kitab. Bu hayret, bu nasıl bir kitap? Her şey var.
Her şey var.
Hiçbir şey ihmal edilmemiş. Küçük, büyük, hepsi bu kitapta var.
Evet.
Yani küçük şeyler belki olmayabilir diye insanda böyle bilinçaltı algı yanılması var.
Yani gözden kaçan bir şey yok hocam.
Yok. Evet. Bizim gözümüzden kaçıyor, Allah'ın gözünden kaçıyor.
Evet.
İlahi kamera. İlahi kamera. Dıştan nesnel çalışıyor. İçten de öznel çalışıyor. Allah evet. Bunu da bize bildiriyor. Benim kameram öznel ve nesnel. Hani Kur'an'da bir ayet-i kerim var ya. Anil yemini ve anil şimali gaid. Sağda bir oturan var, solda bir oturan var.
Evet.
Ma yelfizu min gavlin illa ledeyhi ragibun atid. Ağızdan çıkan her sözü teyp gibi kaydeder diyor.
Her şeyi.
Şimdi orada sağda oturan aslında dıştan görünen amellerimiz. Solda maneviyata işaret eder. İçten kalpten manevi amellerimiz. Allah dıştaki amellerimizi, afaki, nesnel amellerimizi de bilir. Öznel, içsel amellerimizi bilir.
Evet.
Ya şu anda ben akşamleyin karnıyarık eşim yapsın, onu yiyeyim diye kafamdan düşünce geçiriyorum. Bu düşünceyi Allah biliyor mu? Evet, biliyor.
Evet.
İşte bu şekilde geniş bir alan çizdikten sonra haklar, haklaşmalar, hak geçirmeler, bunların üzerinde artık konuşmaya başlayabiliriz. Yalan söylemek kişinin kendine ihanetidir. Kişinin kendi üzerinde kendi hakkı var. Ta onunla alakalı yalan söylemek.
Evet.
Onun için iman olan kimse yalan söylemez. Yalan söyleyen de imanı yoktur.
Evet.
Bu öznel bir hak geçirme.
Öznel.
Senin sendeki hakkın. Senin bile sende hakkın var.
Evet.
Sen bile senden hesap soracaksın. Yani ilahi benlik, beşeri benlikten hesap soracak.
Fıtrat yani.
Fıtrat,
evet.
Sonradan olma. Fıtrat-ı sani
evet.
Dediğimiz, Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği fıtrat-ı sani dediği, o yönümüzden hesap soracak. Yani gözümüzü iyi kullanmadığından, kulağımızı kötü kullandığımızdan, dilimizi iyi kullanmadığımızdan, belki bizim kendimize hesabı. Ya başkasına zarar vermemiş. Oturmuşuz, eli çalıştırmamışız.
Evet.
El sakatlanmış kullanmaya, arızalanmış.
Atıl kalıyor.
Atıl kalmaktan sonra dolayı erozyona uğramış.
Evet.
Felçleşmiş, paraliz geçirmiş. Diyecek yani vücut organları senden hak isteyecek.
Evet.
Çünkü vücut organları, sen ayrı bir şeysin, vücut organları da ayrı bir şey. Onun için eller konuşturulacak. Tükellimüne eydihim ve teşhede ercülüm. Ayaklar da şahitlik yapacak. Demek bu el benim değil aslında. Bu da kendi bir şahsiyeti var. Hükmi, bilemediğimiz hükmi bir şahsiyeti var.
Evet.
Ve konuşacak. Ayak da konuşacak. Yani benim elimdi. Hatta kendi elimizde diyeceğiz ki lime şehittüm aleyna. Ey el, benim aleyhimde niye konuşuyorsun? Ey ayak, benim aleyhimde niye şahitlik yapıyorsun? Ya sen
benimsin diyor.
Ya benim değilmişiz.
Benim, evet.
Ben daha ayrı bir şeymiş. Bir bana ben demen, bir ben var bende benden içer o.
Evet.
İşin bir o tarafları da var. Böyle daireyi şöyle bu şekilde geniş bir alana yaydığımız zaman onun karşısında rengimiz sararıyor. Ne olacağız? Bilmediğimiz haklar geçiriyoruz. Farkındalık olmayan haklar var. Hani farkında olanlara bile dikkat edemiyoruz ki. Farkında olmadığımızı ne yapacağız? Onun için Rabbena la tuahizna innesina ev ahta'na. Ya Rab, unutursak veya hata yaparsak veya bilmeyerek veya farkında olmadan bir yanlışlık yaparsak onlardan dolayı bizi hesaba çekme ayet-i kerimesini bu şekilde tefsir etmeye çalışıyoruz. Yani potansiyellerimi biliyorum ve kullanıyorum ve hesaba çekildiğim zaman da onun hesabını vereceğim. Tamam. Osman Efendi'nin dediği gibi bilmediğim ve bilmediğim için kullanamadığım potansiyellerim.
Evet.
Bilmediğim için kullanamadığım potansiyellerim.
Ya bildiklerimizi tamam biliyoruz da kullanamam. Tamam. Bir de bilmediklerimiz var evet. Yani potansiyel.
Biz çoğumuz bildiğimiz potansiyelleri de kullanmıyoruz.
Onu da kullanmıyoruz yani.
Akşamleyin evde oturuyorsun. Bir tasavvuf tarihi profesörüsü ve akademisyenisin. Biliyorsun ki falanca yerde bakıyorsun bir memur derneği var. Efendim bir STK kuruluşu var.
Evet.
Bir öğrenciler var. Böyle işte bir araya gelmiş insanlar association, union, dernek, vakıf. Orada senden konuşma bekleniyor. Sen evde oturup televizyonda film izlemeyi seyrediyorsun. Toplumsal bir hak oluyor bu. Bu kabiliyet olduğu halde potansiyel bile bile kullanmıyoruz.
Bu da bir kulak yani.
İmkanımız olduğu halde evde istirahat pozisyonuna geçiyoruz. Gitmediğimiz günü kâr sayıyoruz. Halbuki gitmediğimiz gün zarardayız.
Evet.
Biz akademisyenlerin çoğu da böyle mi? Evet hepimiz böyleyiz maalesef. Toplum bizden bekledikleri var.
Evet.
O STK'lara gideceğiz, konuşmalar yapacağız, aydınlatacağız. Bize aylık para veriyorlar. 15 bin lira az bir para değil.
Evet.
Ben hep bunları düşünüyorum. Eskiden Osmanlı döneminde medresede yani ilahiyat fakültesinde okulda profesörler ders veriyor. Bir de para almadan Ayasofya camisinde haftada 5 saat ders veriyor. Sultanahmet camisinde haftada 5 saat ders veriyor. Kimi tefsir dersi, kimi hadis veriyor.
Halka açık dersler veriyor.
Para alıyor mu? Para
evet.
Almıyor.
Evet.
Medresede parayla ders veriyor. Ama ilminin zekatı deyip halka açık yerlerde ilminin zekatını parasız konuşmak suretiyle ödüyor.
Evet.
Daha o anlayışa, Osmanlı'nın o anlayışına, o akademik anlayışına, bizim akademik anlayışımız daha yükselemedi. Osmanlı 622 sene yaşadıysa, arkasında bu tür kültür beslemeleri var, bilgi beslemeleri var. Ve bilginin genele yayılması, topluma yayılması, mal edilmesi var.
Evet.
Böyle bir şey yok şimdi. Yani herkes kendi rahatında, istirahatında. Efendim söyleyeyim, parasının üzerine para koymaya çalışıyor. Bir yerde menfaat var mı oraya doğru koşarak gidiyor.
Evet.
Bir de gönüllü böyle vatan aşkıyla, Allah aşkıyla, sevgiyle, muhabbetle, rahmetle insanları kuşatacak ve insanları aydınlatacak konuşmaları yapmaya gitmek üzere herhangi bir kışkırtan motivasyonumuz yok içimizde.
Evet.
Yani biraz inançsız, idealsiziz. Yani ahirette de bunun hesabı ağır olacak.
Evet.
Çoğumuz böyle mi? Çoğumuz böyle. Yarın da Allah'ın huzuruna hesap vereceğiz. Bu kadar bilgi evet. Ve birikimle evde yatılır mı? Yatılmaz. Bir yerlerde aktiflik, hareket halinde olacağız. İnne fil hareketiyle bereketen. Hareket halinde bereket vardır. On the motion. Gelişme halinde.
Evet.
Yani action on the motion. Aktivite var, gelişme var. Sürekli yürüyüş, öne gidiş, gelişme var. Bu her zaman gündeme gelen ve konuştuğumuz konular kendi aramızda. Yani
bu da bir hak yani hocam.
Memleketimizin geri kalmasının arka planda bana göre sebeplerden birisi akademisyen etikliği konusunda ya kanaat sahibi değiliz veya da kendimi geliştirmemişiz ya da işimize gelmiyor. Bunu terazinin bir kefesine koyarak bu konuyu düşünmemiz evet. Ve ele almamız mümkündür.
Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara.
Thank you. Karanfiller tütsün dursun, çiçeklerin başı güldür. Karanfiller tütsün dursun, çiçeklerin başı güldür. Gözlerimin yaşı güldür, bülbülleri ötsün dursun. Gözlerimin yaşı güldür, solun kıvabanı yedi, taze açar gonca gülü, bağında öter bülbülü, bağında öter bülbülü, kokar dağı taşı güldür, kokar dağı taşı güldür. Resulün aline mülhak, Hulusi sulmümüz elhak, Resulün aline mülhak. Altın silsilenin mutlak, hep kavmi kardeşi güldür. Altın silsilenin mutlak, hep kavmi kardeşi güldür. Solmuncu babanı yeni, taze açar gonca gülü, bağında öter bülbülü, bağında öter bülbülü, kokar dağı taşı güldür, kokar dağı taşı güldür, kokar dağı taşı güldür.
Programın ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize. Hocam, muhterem hocam, birinci bölümde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü, yani bir hak talebini, eğer sizden haksızlıkla bir dirhem para aldım veyahut ona vurdum ve kötü bir kelime söyledimse gelsin benden hakkını alsın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından önce. Bununla alakalı açıklamalarda bulunuyordunuz program birinci bölümünde. Buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in.
Yani kul hakkını ahirete bırakmamak, burada hesaplaşmak.
Yani şöyle bir şey var. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, biliyorsunuz malının tamamını verdi.
Evet.
Şimdi bizim kapitalist düzende yetiştiğimiz için bizim kafa yapımızın, modern insanın aklı, o kelimeyi kullanayım, o kapitalist şeyle referanslı düşünüyoruz biz. Ve o tamamen pragmaya, faydacılığa dayanır.
Evet.
Bu kafa, bu haklaşma konusunu anlayamaz ve altından da kalkamaz. Mesela şunu düşünüyorum. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh malının tamamını kamuya mal etti. Benim malım kamuya mal olsun. Biliyorsunuz 2000 senesinden az önce böyle bir devletimiz mali sıkıntıya düştü. Parasal sıkıntıya düştü.
Evet.
Ben de memurum. Bizim İlahiyat Fakültesi'nin efendim söyleyeyim muhasebecisi Fahriye dedim ki ya dedim ben fakirlikten gelmiş bir insanım. Yokluğu görmüş bir insanım. İşte benim maaşım 6.000 lira. Bu 6.000 liranın 2.000 lirasını almayacağım. Devletime vereceğim dedim. Yani ben de küçük bir karınca ağzıma ufak bir damla su alıyorum. Yangını söndürmeye koşuyorum. Hazreti İbrahim'in yangınını söndürmeye koşan karınca gibi.
Evet.
Yani büyük bir devlet hazinesine göre benim 6.000 liralık aylığımın 2.000 lirasını devlete iade etmem konusu pek bir fayda sağlamaz.
Evet.
Belki benden etkilenir, başkaları da bu şekilde davranır. Vatana darda kalınca yardıma koşmak lazım. Bizde bu gelenek var. Bizim psikogenetiğimizde imparatorluk genleri olduğu için yani ya devlet başa ya kuzgun leşe bizde vardır bu.
Evet.
Bu genetik yapı var. Zavallı Fahri Ankara Üniversitesi Saymanlığı'na gitti. Böyle bir arkadaşımız var. 6.000 liralık maaşının 2.000 lirasını devletimiz zor durumda olduğu için almayacak, devlete bağışlayacak. Saymanlık baktı, inceledi. Böyle bir kural yok dedi. Ama isterseniz maliyenin yetkili, ilgili birimler var. Orası daha yüksek bir merci.
Oraya sorun.
Bu keyfiyeti ona sorun dedi. Allah razı olsun. Fahri Bey gitti. Oralara da baktı. Dediler ki böyle bir şey, böyle bir kanun yok. Ya ben maaşımı devlete vereceğim. Devletime yardımcı olacağım. Benim gibi kalkıp da 100.000 tane memur vatanı uğrunda şöyle birkaç ay maaşını veriverse hangi iktidar olursa olsun iktidar önemli değil.
Değil. Devlet,
devlet önemli.
Evet. Bana,
devlet lazım. İktidarlar gelir geçer, devlet kalır.
Evet. Devletin bekası önemli.
Bekası önemli. O sırada inceledi. Tabii bu 2000 senesinden önce, 20 sene önce olan bir olay. Mevzuatta böyle bir şey yok. İade ederseniz, iade ettiğiniz saymanlık onu kendi bölgesinde çalışan arkadaşlarına, arkadaşlar yolluyorsunuz, alın size çay parası der, 2000 lirayı 10 kişi arasında bölüşürler, alır. Olacağı bu. Veyahut da buraya getirirsiniz. Burada da olacağı o. Çünkü konacak bir yeri yok. Böyle bir kural yok.
Kanunda derler. Yeri yok. Evet.
Bak, modern kanunlarda bu şekilde bireyler, memurlar maaş almayıp devlete yardım edecek bireysel canı istiyor. Şimdi de isterim mesela. Böyle bir kural var mı? Böyle bir kanun yok. Çünkü kapitalist durmadan almaya alışmış.
Evet.
Vermeye alışmamış. İslami Kur'an-ı Kerim'de de almakla ilgili bir ayet yok. Kur'an-ı Kerim'de hep vermekle ilgili ayet var. Ben sosyalistim dedi. Komünist oldum dedi. Ama şimdi 5 vakit namazında Müslümanım dedi. Bir göz hastanesinin başhekimi. Ta bundan 30 sene önce. Niye
evet.
dedim? Adını da unuttum. Göz hastanesinin başhekimiydi. Dedi ki ben servetin paylaşılması taraftarıyım dedi. Baktım Kur'an-ı Kerim hep bunlar dolu dedi. Hep vermekle alakalı. Almak değil.
Sürekli vermek.
Kapitalizmde var. Almak var. Alırken de sahtekarlık yapmak bile var değil mi?
Evet.
Kılıfına uydurmak da var. Her şey de var. Kapitalizmde. Var.
Evet, her şey
İslamiyet'te almak yok. Hep vermek var. İşte kafa, modern akıl buna şartlandığı için kanuna bununla ilgili madde koymamışlar. Mesela şurada mikrofondan teklif ediyorum. Devletimiz böyle bir kanun çıkarsın. Bunu muhalefeti de evet der. Yani insan olan herkes evet der. Ya ben yardım ediyorum ülke memleketime. Vereceğim. Vermek istiyorum. Yardım vermek istiyorum. Devletim ayağa kalsın. Ben vatanıma çalışmak istiyorum.
Evet.
Maaş almak istemiyorum. Parasız çalışacağım. Böyle bir mevzuat yok. Alacaksın diyor. Olsa ne olur acaba? Bunun psikolojik, sosyolojik acaba karşılığı ne? Onu da bilmiyorum ben. Ama ben bir bireyim. Samimi bir arzum böyle içimden geçiyor.
Gönlümüzden geçen duygu yani.
Hala o. Böyle bir şey yok. Şimdi emekliyim artık. Yani bilemiyorum. Yani böyle bir kendi modern akıl ile İslam aklı arasında kendi içinde böyle bir kueyk, bir paradoks, böyle paradoksiyel bir siferdeyim. Yani doğru yanlış durmadan aklım içerisinde, iç alemimde gidiyor geliyor bir kuantum yaşıyorum ben. Yani onun yerine artık STK'lara yardım ediyoruz. Fakirlere evet. Yardım görüyor. Aldığımız aylığımızın 40'ta 2'sini fakirlere yansıtıyoruz. Şunu yani gücümüzün yettiği neyse. Devletime dediğim yardım kötü bir şey mi? İyi. Bugün devlet belki iyi. Yarın kötü olacak. Ne yapacağız?
Evet.
Yani bu aynı zamanda yani birey ve devlet arasındaki ilişkilerde samimiyet duygusunu geliştirir diye bir içimde sezi var benim. Böyle entüisyon var. Böyle bir sezgi var. Yani devlet anadır. Anadır ama ben de evlatsam annemin elinden tutmam gerekmez mi? Yani, şimdi devlet annemin ben sütünü emiyorum. Devlet anne bana memesini verdi. Ben yavruyum. Emiyorum, büyüyorum, gelişiyorum. Growing var.
Evet.
Innovation var. Ama devlet ana yapıyor. Anne yatağa düşer, hastalanırsa ben de ona biraz ilaç vermem, yardımcı olmam gerekmez mi? İşin bu tarafı yok. Hep al, al, al. Yahu bir veri yok mu bunun acaba?
Evet, devlet olmazsa, vatan olmazsa biz de olamayız. Bir de şu var. Evet.
George Orwell'ın güzel bir sözü var. Hep hoşuma gider. Her yerde de, her platformda da bunu tekrarlarım.
Buyurun hocam.
Gerçeği olanca çıplaklığıyla söylemek en büyük devrimdir diyor.
Gerçeği olanca çıplaklığıyla evet. Söylemek en büyük devrimdir.
Tabii.
Evet.
Kral çıplak diyenler en büyük devrim yapmışlar değil mi?
Evet.
Kral çıplak diyemeyenler hiçbir devrim yapamamışlar. Dönüşüm yapamamışlar. Dönüşüm gelişmedir. Evolution'dır. Revolution, evolution'dır. Tekamüldür.
Tekamüldür.
İlk devrim kendimizde yapacağız. İlk devrim kafamızda olacak. İlk devrimiz merhametimizde olacak. İlk devrim cömertliğimizde olacak. Biz kendi devrimimizi yapamadık ki dışarıda neyin devrimini yapacağız? Kendimizi dönüştüremiyoruz ki. Toplumu nasıl dönüştüremiyoruz?
Önce dönüşüm kendinde olacak insanın. Bireysel dönüşüm olacak. Yani.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kendisini dönüştürdü.
Evet.
Bunlar vahiy için böyle. Hassas dengeler bunlar. Bunları çok inceden ince, çok ince düşünmek lazım. Yani biz insanız. Biz insan değiliz. Biz Hazreti insanız.
Hazreti insan.
Hepimiz. Yani Yahudi de olsa insanlık haysiyetiyle Hazreti insandır. Hristiyan da olsa Allah yarattı Hristiyan'da. Onda da ilahi ruh var. O yönüyle Hazreti insandır.
Evet.
Putperest de Hazreti insandır. Alexander Vladimir İliç Lenin o da bir Hazreti insandır. Hangi yönüyle? Allah'tan bir ruh taşıyor. O yönüyle. Bütün insanlar Hazreti insan mı? Evet, Hazreti insan. Ne demek Hazreti insan? Allah'tan gelmiş yeryüzünde Allah'ın temsilcisi, representatif, halife. Değerimiz o kadar büyük. Allah adına iş yapıyoruz.
Evet.
Bismillah. Yaptığımız bütün işler Allah adına. Bir ucu, yüce bir kuvvet var. Yüce kuvvet o tümel gücünden tikel güç vermiş. Onun tümel güçten aldığımız tikel güçle bu dünyada yiyoruz, içiyoruz, çalışıyoruz, hareket ediyoruz, davranıyoruz. Ve varlığımız ona borçlu değil miyiz?
Evet.
Bununla ilgili bir yapı. Şimdi bu incelik içerisinde Alexis Carrel'in İnsan Bu Meçhul diye kitabı var.
Evet.
O kitabı okudum. Tabii kitabı okuduktan sonra kadın ve erkeği yan yana koyuyorum. Peygamberimiz anne hakkı bir, anne hakkı iki, anne hakkı üç. Baba hakkı bir.
Bir.
Demek ki bir kadın bir erkekten üç defa sofistike yaratılmış. Kadın üç defa arınmış.
Evet.
Üç defa merhametli. Kadının değeri bu kadar fazla. Onun için insan bu meçhul diye Amerikalı meşhur işte psikolog yazmış kitabını. Güzel bir kitap. Ben diyorum ki kadın üç kere meçhul.
Yani duygu dünyası daha zengin.
Bir, normal bir insan bir kere çözüme ihtiyacı var. Kadın daha teferruatlı. Anne çok teferruatlı.
Evet.
Üç defa çözümlenmesi lazım.
Evet.
Nasıl oluyor? Çünkü kadınlar annedir, anneleri öğretmendir. Öğretmen olmanın ve ilim sahibi olmanın ve ilim öğretmenin şerefi el ilmu a'ler rutebi. İlim en büyük rütbedir.
En büyük rütbe.
Ve ilk öğretmenlerimiz, annelerimiz. Anne hakkı üç. Ama o ilk 7 yaşına kadar annemizin emdiği sütü burnundan getirir miyiz? Evet, getiririz. Biz ilkokulda çocuğu tertemiz, edepli, terbiyeli gidiyor geliyor. Ama o hale gelene kadar o zavallı anne neler çekti.
Evet.
Ben 4 çocuk sahibi olduğum için, 4 çocuk sahibi olduğum için bizim Serpil annemizin ne kadar çile çektiğini iyi biliyorum.
Evet.
Erken yaşta yani vücudu göçtü gitti. Ama işte yani hayatını verdi. Baba bir şey yaptığı yok. Elinde gazetesi, elinde kahvesi, ayağını uzatıyor, yatıyor. Hanım onu getir, hanım bunu getir, hanım bunu yap. Biraz pembe feminist gibi gözüksem de Kur'an-ı Kerim'de anlatılmak istenen pek çok humaniter efendim söyleyeyim haklar açısından kadının pozitif ayrımcılığa efendim söyleyeyim hak kazandığı kanaatindeyim ben. Yani evet. Yaşayarak hayattan gelen tecrübeyle bunu konuşuyorum. Kitaptan elde edilen teorik faraziye uçucu bilgiler değil. Esans bilgiler değil.
Evet.
Yani reel hayattan gelen bilgiler bu. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de Allah ümmi diyor. Annesel peygamber diyor. Ennebiyyül ümmi diyor. Babasal peygamber demiyor. Ennebiyyül ebeviyyü demiyor.
Ümmi diyor.
Ennebiyyül ümmi. Annesel ümmi. Peygamber. Anne hakkı üç. Niye? Merhamet, merhamet, merhamet. Babada bir tane merhamet var. Hatta derler ki anne çocuğuna çok merhamet ettiği için annesi çocuğuna beddua ederse geçmez. Merhamet kalkanı var. Geçmez. Ama babada merhamet az olduğu için babanın yaptığı beddua oğluna, çocuğuna, kızına geçer derler.
Evet.
Bir insanı tanımlamak, tanıyabilmek o kadar teferruatlı, o kadar böyle labirentlerle dolu, o kadar çukurları, o kadar kuyuları, o kadar karanlıkları, o kadar açmazları, o kadar kilitleri, o kadar sıkıntıları, o kadar engebeleri, o kadar farklı koordinatları, o kadar farklı lokasyonları, o kadar farklı bir GPS'i, o kadar farklı bir görüntüsü, o kadar farklı bir konumu, o kadar farklı bir yapısı var ki. Sadece insan görüyorum, insanı susuyorum. Başka bir şey yok. İnsanı görüyorum, bir şey yok. Sübhane men tehayyara fî sun'uhil ukul. Her insan bir alem. Her insan bir kainat. Karşısında bize düşen sadece şaşırmak. Şaşırmaya hakkımız var.
Hayret.
Hayret, o kadar.
Evet.
Ben yani hayatım boyunca kendi kimliğimden önce kendi insan oluşumu yargıladım. Çünkü insan oluşum demek ben erkek değilim. Önce insandım, İnsan. Sonra erkek
oldum. Önce insanlık.
Karşımdaki bayan. Önce insan, ondan sonra bayan. Herkesi önce bir insan olarak görmek lazım.
Evet.
Yani bir tepeden topik olarak görmek lazım. İnsan. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar bunu çözmüş. Kendine ne sanırsan ayrığa onursan. Sen kendine neyi nasıl zannediyorsan sendeki neyse başkasındaki o. Parayı sen seviyorsun, ben de seviyorum. Yemeği sen seviyorsun, ben de seviyorum. Pohpohlanmayı sen ben de seviyorum.
İnsan her yerde aynı.
Tabii,
yani.
Tabii, ben parayı seviyorum. Senden parayı sevmek, sevmemen gerektiğine inanıyorum. Yemek yemenin, güzel yemekler yemeyi sevmeyi ben seviyorum. Sen güzel yemeği sevdiğin ama seni kınıyorum. Ama seni de sevmemen lazım.
Evet.
Sen neysin? O da o. Hepimiz aynıyız.
Herkes aynı.
Halaknâküm min nefsin vâhidetin. Kadın ve erkeğin nefis aynı nefis. Farklı bir şey yok ortalıkta. O zaman kendini çözümlersen, insanı çözümledikten sonra insanın arkesi insanlık, insaniyet. İşte o Cenab-ı Allah-u Teala Hazretlerinin esma-i sıfatının yeryüzünde yansıtan ayna, insanlık. Biz önce bir insan olacağız. Ondan sonra insanlığımızı keşfedecek. O insanlığımızın üzerine esma yansıyacak. Ayna o işte.
Evet.
Yani insan Allah'ın aynasıdır dedikleri de bu olmuş oluyor. İnsanlık bir ayna. Yani ruh esma bazında yok. Yani mutlak gaybet hazreti var. Birinci belirme. First determination. Yani taayyün evvel.
Evet.
Bütün sıfatlar isimler toplu halde. Ondan sonra second determination, taayyün-i sani, isimler ve sıfatlar ayrılmış. Hepsi aynı mertebe aslında. Mutlak gayb, birinci taayyün, ikinci taayyün, birinci belirme, ikinci belirme. Ruh bundan sonra yaratılıyor. Misal alemi de ondan sonra yaratılıyor. Burçlar misal alemine ait. Ruhun bulunduğu ruhlar aleminde burç yok.
Evet.
Ruh gelip bize ilişirken o misal aleminden geçiyor. Hangi kainat, melekuti güçler egemense o sırada onları şekil alıyor. 12 farklı güç bütün kainatı yönetiyor. Melekuti güç, filminde Berat-ı Emran diye anlatılan bütün kainatı yöneten müdebbir melekler var.
Müdebbir melekler.
Bazılar çok faal halde bazı zamanlarda, bazıları bazı zaman daha az aktif. En çok aktiflik hangisindeyse ruhun onun kalıbıyla kalıplanıp beden öyle giriyor. Ona biz burç diyoruz, mizaç diyoruz.
Evet.
Ta ruh halimizi nasıl ulaşacağız? İnsaniyet. Bütün insanları mesela daha önceki derslerde anlattım. Bayan burada duruyor. Bayanın ruhu bedeninden çıktı. Sen de erkeksin, senin de bedeninden ruhun çıktı. Bayanın ruhu burada, erkeğin ruhu burada. Bayan ve erkeğin ruhu. Bayanın ruhu ile erkeğin ruhu aynı değil mi? Aynı.
Aynı.
Ruhlarda erkeklik veya bayanlık olur mu? Olmaz.
Yok.
İşte topik insanlığın universal olarak, kozmik olarak birleştiği yer o nokta, o seviye. O noktaya, o seviyeye ulaştığınız zaman artık bütün insanlığa aynı gözle bakıyorsunuz.
Evet.
Önce insan görüyoruz, önce insan oluyoruz. Yani bir insan önce yaratılıyoruz, ondan sonra ruh üfürülüyor. Ruh da ondan sonra Müslüman oluyor, kafir oluyor, kadın oluyor, erkek oluyor. Artık ne oluyorsa oluyor.
Karşıdaki insanın makamına, demek ki titrine göre bakmamak lazım hocam. Değil mi? Önce insanlığına.
İnsanlık,
evet.
Oğlum vali oldun ama sen hala adam olamadın ifadesini kullanıyor. Ne demek istiyor? Daha insan olmuşsun ama insaniyet yok.
Evet.
Yani hakikatine eremedin sen. Hala nefis görülüyor sende. Hala kibir var sende. Sende yanlışlıklar var. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani insanı böyle bu şekilde anlatmamız kozmogeni açısından bir insan tasviri betimlemesi yapmaya çalıştık. Biraz ontoloji, biraz da epistemoloji kullanmaya çalışarak kaba bir, vulgar bir insan tanımı ortaya koymaya çalıştık. Detayına girmiyoruz. Çünkü detayına girmek demek, ilahi şifreleri çözmek demek, ilahi şifreleri çözecek kadar insanı kamil olamadık.
Estağfurullah.
Onun için bu konuda herhangi bir laf söylemek de bize ağır geleceği kanaatindeyim.
Estağfurullah. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.